Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Şerik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem talim, terbiye ve tezkiye, eğitim, öğretim metotlarını konuşuyoruz. Uzun zamandır bu konuyu konuşuyoruz ve hala epey de devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Efendimiz kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini buyuruyor. İnnemâ bu'istu muallimen. Ben diyor ancak diyor bir öğretmen olarak gönderdim. Öğretmen. Dolayısıyla öğretmen kelimesi öyle küçük bir kelime değil. Öğretmen, yani Cenab-ı Hakk'ın bir fiili sıfat aynı zamanda. Yani muallimlik Cenab-ı Hakk'ın fiili bir sıfatı. Çünkü allemen Kur'an buyuruluyor. Peygamberlerin hepsi öğretmen. Çünkü öğretmen çok faziletli bir meslek. Çok faziletli bir hizmet. Neyi öğretiyoruz? Doğruyu. Neyi öğretiyoruz? Yanlışı. Doğruyu, yanlışı birbirinden ayırmayı öğretiyoruz. Doğru şu, yanlış şu, doğruyu teşvik etmek, yaptırmak, yapmak, yanlıştan sakındırmak. Bu Efendimizin bu sözüyle ilgili de olay. Şöyle efendim, girişte tekrar arz edelim kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam bir gün Mescid-i Nebevi'ye varıyorlar. Bakıyor, orada bir grup insan bir şeyle meşgul oluyor. Diğer tarafta başka bir grup başka bir şeyle meşgul oluyor. Önce birinci grubun yanına giriyor, selam veriyor. Diyor ki, ne işte meşgulsünüz? Diyorlar ki, ya Resulallah biz burada oturduk, Rabbimizi zikrediyoruz. Allah diyoruz, Allah'ı zikrediyoruz. Zikirle meşgulüz. Efendimiz, tebrik ederim, hayırlı olsun buyuruyor. Yani onların yaptıklarını da takdirle karşılıyor. Sonra diğer grubun yanına varıyor, soruyor, selam veriyor, soruyor. Ne yapıyorsunuz siz? Diyor ki, ya Resulallah biz Allah'ın kitabını açtık. Orada ayet-i kerimeler okuyoruz. O ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Ne yapmamız lazım? Doğru nedir? Yanlış nedir? Bize düşen bir vazife nedir? Neyi ne şekilde yapmamız lazım? Geldiği üzerinde kafa yoruyoruz. Tefekkür ediyoruz. Ders yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ikiniz de hak üzeresiniz. İki grupta güzel iş yapıyorsunuz. Biriniz Allah'ı zikrediyor. Biriniz de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama diyor siz diyor Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini okuyup anlamaya çalışan, Kur'an-ı Kerim tefsir dersi yapan insanlar için, grup için siz diye daha güzelini yapıyorsunuz. Buna daha fazla ihtiyacımız var. Şunu bilin ki innema bu'istu muallimen, ben de Allah beni muallim olarak gönderdi. Benim de esas vazifem muallim olmak, mürşit olmak, insanlara doğru yolu, doğruyu öğretmek, göstermek. Hatta bir fiil yaşayarak, yaparak, temsil olarak da bunu göstermek. Bütün peygamberlerin vasfı buydu. Dolayısıyla bu talim, terbiye, tezkiye, eğitim, öğretim meselelerinin Allah Resulü'nün hayatında büyük yer alması, Efendimiz'in hayatında bunun örneklerinin çok olması yadırganacak bir durum değil, tam tersine olması gereken bir şey. Çünkü hayatı Efendimizin hep eğitmek, hep öğretmek, hep hayra yönlendirmek, hep insanı yanlış yollardan sakındırmaya, uzaklaştırmaya çalışmak. Esas tebliğin temelini bu teşkil ediyordu Allah Resulü'nün. Dolayısıyla bir önceki programımızda Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bu kabiliyetleri keşfetmesi, onları geliştirmesi ve onlara o kabiliyetlerin gelişeceği alanlar açması noktasında bazı örnekler takdim ettik, sunduk. Aslında orada çok yüzlerce örnek yer almaktadır kaynaklarımızda. Hepsi de bize yol gösterecek, bizi teşvik edecek örnekler. İşte bir Bilal Habeşi'yi alalım kıymetli kardeşlerim. Hazreti Bilal Habeşi bir köle, altın değerinde. Allah ona altın değerinde bir maden, beynine, kalbine manevi maden yerleştirmiş. Yani mümin olacak, muvahhid olacak, müezzin olacak. Okuduğu ezanlar bütün yeryüzüne yayılacak. Ve seyyidül müezzinin, müezzinlerin efendisi payesini alacak derecede Cenab-ı Hak o Bilal Efendimizin beynine, kalbine, ruhuna böyle bir meziyeti, böyle bir istidadı yerleştirmiş. Var. İçinde böyle bir değer taşıyor ama dışarıdan baktığımız zaman Mekke'de o efendilerin topukları, efendim, ayak darbeleri altında eziliyor. Üzerinde iki parça elbise, belki efendim vücudun büyük tarafı kesimi açık. Belki her gün efendim iki fasıl dayak yiyor. Belki efendim sürünüyor. İnsan değeri verilmiyor. Alınıp satılıyor bir. Zahiren böyle. Zahiren yani pazardaki bir domates, elma, bir sebze kadar değersiz gibi gözüküyor ama batınında büyük bir cevher taşıyor. Şimdi bunu Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ın lütfuyla Efendimiz Aleyhisselam o cevheri gördü. O madeni keşfetti, o kavi keşfetti, aldı onu. Onu işte efendim temizledi, tezkiye etti. O cevheri ortaya çıkardı. Onu müezzini yaptı Efendimiz. Ezanlar okumaya başladı. Evet, Mekke'de, Medine'de. İşte ne zaman başladı ezanlar? Okumaya başladı. Ve Bilal Efendimiz Allah Resulü'nün müezzini oldu. O İslam'ın ilk müezzini oldu. Tekbir seslerini ilk defa böyle dalgalandıran, ufuklara efendim ulaştıran insan oldu. Ve çağlar boyu da kıyamete kadar Seyyidül Müezzinin diye o müezzin efendilerinin ruhuna fatiha göndereceği bir insan oldu. Yani Allah Resulü'nün bu yönü çok dikkate alınması lazım. Analar, babalar, öğretmenler, eğitim kurumları, hepimiz. Ama Allah Resulü bunu bir format olarak yapmıyordu. Onun esas misyonu buydu, esas vazifesi buydu. Ve bunu çok bilinçli yapıyordu. Çok muvaffak oluyordu burada. Kıymetli dinleyenlerimiz. Yani çünkü yaratan Cenab-ı Hak, o kabiliyetleri bizim ruhumuza koyan Cenab-ı Hak, orada ne büyük kabiliyetler var. Bir Suheyb-i Rumi de o şekilde, Rumlu Suheyb de o. Onda hiçbir şeysi yoktu. Hatta Mekke'den şehir ederken malumunuz bir yerden biraz mal kazanmış, bir şeyler yapmış, onları götürmeye falan çalışıyor. İşte ne kadar varsa müşrikler ne diyor ona? Sen diyorlar buraya geldiğinden bir köleydin diyorlar. Yanında metrik hiçbir şeyin yoktu diyorlar. Alınıp satılıyordun. Şimdi burada adam oldun. 5-10 kuruş para kazandın. Şimdi de bize çalım satarak Medine'ye gidiyorsun falan diye böyle söylemişlerdi. Suheyb de bütün ben malın mülkün bıraksam beni bırakır mısınız? Hicret etmek için diye onlarla bir pazarlık yaptı. Olur dediler. Malını mülkünü bıraktı ve Medine'ye Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitti. O toplum içerisinde Rumlu Suheyb sıradan bir insandı yani. Hatta sıradan bir insan bile diye belki bakılmıyordu. Bir işte göç etmiş gelmiş muhtaç bir gariban olarak bakılıyordu. Ama Allah Resulü'nün tezgahında öylesine işlendi, öylesine bir altın gibi, bir inci gibi, en değerli bir maden gibi işlendi ki hakkında imanı, fedakarlığı hakkında ayetin ineceği derecede çok yüksek bir şahsiyet oldu. Bakara suresinin 207. ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve minen nâsi men yeşri nefsehu bitigâ merdâtillâh. Öyle insanlar var ki Allah'ın rızasını kazanmak için nesi var nesi yok her şeyi veriyor yani. Vereyim Allah'ın rızasını efendim kazanayım diye. Her şeyini Allah rızasını kazanma noktasında feda eden insanlar var. Vallahu rauhun bir ibad. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. hiç kimsenin değer vermediği, ayaklar altında ezilen bir insan, ayetin beyanıyla bütün varını yoğunu öylesine bir iman sahibi ki, öylesine parlak bir iman sahibi ki, bütün varını yoğunu her şeyini göz göre göre Allah'ın rızasını kazanma istikametinde severek verebilecek bir noktaya geliyor. Ve Seyyidül Rumiyyin oluyor. Bütün Rumların efendisi unvanını kazanıyor. Suheyb er-Rumi radıyallahu anh efendimiz. Yani bunlar iki tane misal olsun diye tabi arz ettik. Bütün sahabe böyle. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifinde ashabi kennucumi bi eyyihima ihtedeytum. Benim ashabımın her biri gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar malumlar yol gösterir, yön gösterir. Hangisine uyarsanız sizi doğru yola eriştirir. Çünkü her bir sahabe bulunduğu konumda bir hidayet rehberi, bir hidayet meşalesi ve doğru yol gösterebilecek keyfiyette bir makamda bulunuyor. Tabii ki bu Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın istidatları keşfetme ve geliştirme özelliğini değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerimiz bunu en iyi ehli gönül dediğimiz, gönül doktoru dediğimiz, ruh doktoru dediğimiz mürşidi kamillerde Allah dostlarını görebiliyoruz. Yani bu işi en iyi, yani Efendimiz'den ne kadar bu noktada bir pay alabilirse bir insan, Resul Efendimiz Aleyhisselam bu noktada ne kadar tabi olabilirsek, taklit edebilirsek, ona yakınlaşmaya çalışırsak, istidatları keşfedip geliştirmede de o kadar bir maharet elde ederiz. O kadar bir feraset elde etmiş oluruz. Bunun da yine en güzel numunelerini Allah Resulü'nden sonra sahabe-i kiram, sahabe-i kiramın alimleri ve ümmetin mürşitleri, alimleri bunu sergilemişlerdir. Tabii insanın kendinden konuşması doğru olmaz ama yeri gelmişken burada muhterem Osman Nuri Topbaş Üstazım hocamızınla olan bir hatıramı bugünkü sohbetimde nakletmek istiyorum. Yani bir örnek olması açısından. Ve burada tabii biraz kendimizden bahsediyoruz ama esas kastettiğim şey hocamızın, üstadımızın bu noktadaki ferasetini nakletmek. Veya şöyle söyleyelim. Önce kendimden ziyade bir arkadaşım üzerinden bu olayı anlatayım. Daha doğru olacaktır. Bizim tasavvuf hocalarımızdan Profesör Doktor Süleyman Derin hocamız. Allah kendilerine selamet versin, sağlık afiyet versin. Benim de efendim dostumdur, kardeşimdir. Allah için sevdiğim bir dostumdur. Süleyman Derin hocamız Kütahya Tavşanlı İmam Hatip'te okurken İstanbul Üniversitesi İngilizce öğretmenliğine kazanıp oraya girmiş bir kardeşimiz. 2 yıl orada okuyor. Ve İstanbul'da Sultantepe'de Hesne Hatun Camisi'nde kalıyor. O da zamanında müezzinlik yapıyor. Osman Efendi Üstadımızla da orada tanışıyorlar. Olay şöyle gerçekleşiyor. Bir ikindi namazı Süleyman hocamız namazı kıldırıyor. Peşinden bir aşı şerif okuyor. Okuduğu aşı şerifi cemaatte Osman Efendi Üstadımız da var. Ve okuduğu aşı şerifte hocamız çok beğeniyor. Beğenince de, hoşuna gelince de sen ne yapıyorsun diye soruyor. Ben de Süleyman Derin. Ne iş yaparsın? Efendim ben İmam Hatip mezunuyum. Tamam. Şimdi ne iş yapıyorsun? İstanbul Üniversitesi İngilizce bölümünde İngilizce öğretmenini okuyorum efendim. Hocamız diyor ki sen çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyorsun ama diyor. İmam Hatip mezunusun diyor. Sen diyor efendim hemen bir imtihana gir. İlahiyat Fakültesi'ne gel. İlahiyat Fakültesi'nde bitir. Bak senden çok iyi tasavvuf hocası olur diyor. Bak şeyinde yüzünde çok mütebessim. Sesinde çok yumuşak. Çok efendim. Sen bu işe çok uygun bir gence benziyorsun. Diyor hocamız. İlk buluşma, ilk tanışma. İlk görüşme. Tabii bu da bir taraftan hocamızın keşfi, hocamızın o kabiliyeti keşfetmesi söz konusu. Bir taraftan da diğer kardeş Süleyman hocamızın o şeyini dikkate alması tabii söz konusu. O arkadaşımız hemen efendim masasına tekrar üniversite hazırlık kitaplarını koyuyor. O sene efendim üniversite imtihanına giriyor. Marmaniyat Fakültesini işte 2-3. olarak kazanıyor. Çok dereceli kazanıyor. hazırlığı geçiyor, okuduğu dersleri geçiyor, 2 sene, 3 sene içerisinde fakülteyi bitiriyor. Bitirdiği sene de fakültede tasavvuftan araştırma görevlisi oluyor. Yani hocamızın oradaki bir işareti, bir istidadı keşfetmesi, yönlendirmesi, o kardeşimizin bir İngilizce öğretmeni olmaktan ziyade Marmaryat Fakültesi'nde bir tasavvuf profesörü olmasına vesile oluyor. Yani bu bir örnek olsun diye arz ettim. Yani hocamızın diğer efendim arkadaşlarla ilgili, diğer talebeyle ilgili, bizimle ilgili de böyle yönlendirmeleri olmuştur. Bugün hocamız, Süleyman hocamızın hatırasıyla efendim sınırlı kalmış olalım. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, kardeşlerimiz, her birimizin bulunmuş olduğumuz pozisyonda, makamda, konumda bu noktada insanlara yardımcı olma açısından Resulullah'a örnek almamız lazım. Allah dostlarına örnek olmamız lazım. Kıymetli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığı talim, terbiye ve tezkiye metotlarından çok önemli metotlardan bir tanesi de eğitiminde, öğretiminde, sohbetlerinde, insanlarla konuşurken, onlara gerçekleri anlatırken soru-cevap metodunu kullanması. İslami terbiye ve tezkiye faaliyetinde öğretmen ile öğrenci, muallimle talebe arasında sağlam bir irtibat ve sımsıcak bir alaka kurulmalıdır. Vardır ama bu da kurulmalıdır. Derste karşılıklı feyiz ve tefeyyüz cari olmalıdır. Kalpler arasında manevi alışveriş tahakkuk etmelidir. Bu olmalı ki eğitim üretim olsun. Bu olmalı ki efendim bir şey, bir hakikat kalplere ulaşabilsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla karşılıklı konuşur. Onları tefekküre sevk etmek için sorular sorardı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitimin, öğretim metodunda soru sormak, soru sordurmak, bunun cevabını vermek, bu çok önemli bir yer tutuyordu. İstediği kıvamı yakaladığında ise öğretmeyi düşündüğü şeyleri anlatırdı. Bunun Peygamber Efendimiz'in tebliğ ve talim hayatında çok güzel örnekleri olduğunu görüyoruz. Bir, sorulan suale Peygamberimizin cevap vermesi. Yani soruyu soran bir başkası, sahabe-i kiramdan, talebeden birisi soru soruyor. Efendimiz Aleyhisselam ona cevap veriyor. Ashab-ı kiram Allah Resulü'ne sual sorarak meseleleri öğrenmek, karşılaştıkları problemleri ve şüpheleri çözmek ve böylece hem ilim hem de imanlarını artırmak isterlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her birinin sorusuna, sualine tatmin edici cevaplar verirdi. Bu ilahi bir metottur. Cenab-ı Hak bu metodu Allah Resulü'ne Cebrail vasıtasıyla öğretmiştir. Ashab-ı kirama dinlerini talim etmek için gelen Cebrail aleyhisselam soru cevap usulünü kullanmıştır. Cibril hadis olarak bilinen hadis şu şekildedir. Pek çoğumuzun malumudur bu hadis-i şerif ama bir soru cevap metodunun eğitimde öğretimde ne kadar önemli olduğunu, bunu Yüce Rabbimizin peygamberimize Cebrail vasıtasıyla öğrettiğini ve bu konunun çok önemli bir örneği olduğunu açısından bu rivayeti tekrar tabii aktarmak yerinde olacaktır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Bu sırada elbisesi beyaz mı beyaz? Burada da hem talebin hem hocanın temizliğe dikkat etmesi, elbisesine dikkat etmesi çok farklı eğitim üretimle alakalı yönlendirmeler var. Elbisesi beyaz mı beyaz? Saçları simsiyah, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan fakat içimizden kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Peygamber Efendimizin yanına yaklaştı, önüne oturdu, dizlerini Efendimizin dizlerine dayadı, ellerini kendi dizlerinin üstüne koydu veya Efendimizin dizlerine koydu ve "Ya Resulallah, İslam nedir?" diye sordu. Bir yabancı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetebilirsen hac etmendir buyurdu. İslam'ın şartlarını saydı Efendimiz aleyhisselam. Adam sadakta, doğru söyledin dedi. Doğru söyledin dedi. Adam soruyor, Efendimiz cevap veriyor, bir de onu tasdik ediyor. Demek ki biliyor. bilmese nereden tasdik edecek? Dolayısıyla bu dinleyiciler bunu taaccüble karşılıyorlar. Onun hem sorup hem de tasdik etmesi, Hazreti Ömer diyor ki çok tuhafımıza gitti. Sonra peki iman nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir buyurdu. Adam tekrar sadakta, doğru söyledin diye tasdik etti. İhsan nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan, onu görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğü kesindir. El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâhu fe'in lem tekün terâhu fe'innehu yarâke. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmen, ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni kesinlikle görüyor. Adam yine doğru söyledin dedi. Sonra da kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz Aleyhisselam kendisine soru yöneltilen, soru sorulan kişi bu konuda sorandan daha bilgili değildir. Mel mes'ulu anha bi'aleme mine's-sâil. Dolayısıyla demek ki Efendimiz Aleyhisselam gelenin kim olduğunu, onun mahiyeti hakkında bir bilgisi oldu. Bu da anlaşılıyor. O halde alametlerini söyle dedi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kabak ve çıplak koyun çobanlarının yüksek binalar yapmada birbiriyle yarışmalarıdır buyurdu. Adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kala kaldım. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ey Ömer, soru soran kişi kimdi biliyor musun buyurdu. Ben Allah Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem, o Cebrail'di, size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Dolayısıyla burada tabi bu çok malum bilinen bir efendim hadis-i şeriftir kıymetli kardeşlerim. Ama temel hadislerden, evrensel hadislerden bir hadis-i şerif Cebrail'in, Cebrail vasıtasıyla İslam'ın temel esaslarının, İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir ve kıyametle alakalı o esasların öğretildiği bir hadis-i şerif. Ama bir taraftan da soru cevaplı eğitim üretimin ne kadar etkili olduğunu gösteren Cebrail aleyhisselamdan, Yüce Rabbimizden bir misal olmuş oluyor. Cenab-ı Hak bizleri her hususta, aynı zamanda yapacağımız eğitim üretim faaliyetlerinde, insanlar olan ilişkilerimizde hep Allah Resulü'nün uyguladığı, başarılı olduğu o güzel metotları bilip, keşfedip uygulayabilmeyi ve muvaffak olabilmeyi bizlere de nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.